Merhaba, ben Mesut Çelik.
Merhabalar, ben Talha Aynıcı.
Bir cuma günü ve teknoloji oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak üzere birlikteyiz. Teknoloji dünyasıyla başlayalım, bir para haberi verelim. Opera'ya 1.2 milyar dolarlık bir teklif geldi ve büyük ihtimalle Opera Çinlilerin olacakmış. Norveç'te ekip tarafından geliştirilen Opera şimdi hissedarlarına satalım ya bunu kabul edin diye bir mesaj göndermiş.
Mesaj göndermişler. Büyük ihtimalle son dönemde
Çinlilerin böyle bir saldırısı var dikkat ettiysen. En son mesela en büyük alımları benim için Riot Games'ti. Ha, evet. Yine Çinlilerin eline geçti. Belki sağdaki belki. Soldaki ne varsa satın alıyorlar. Para var adamlarda tabii ki.
Gelecek gördükleri ne varsa oraya konuyorlar.
Evet, yatırım olarak değerlendiriyorlar.
Burada Opera kendisi mi satışa çıkarıyor yoksa bir teklif mi geliyor? Biz sizi satın alın.
Şimdi bilmiyorum. Çinliler hani bir konsorsiyum kurmuşlar. Çinli bir oyun firmasıyla işte oradaki ağ güvenliği üstüne çalışan bir firma. Bir konsorsiyum kurup 1.2 milyar dolarlık bir teklif göndermiş. Opera'nın 2015 yılı son çeyrek gelirlerine baktığımızda toplam 793,5 milyon dolar olmuş ve yıl bazında %25 artış yakalamışlar aslında ama işte yetmiyor demek çalışmaların iyi bir şekilde ilerlemesine falan. Bir sürü hissedar var, kar payı dağıtıyorsun vesaire
de,
derken.
Gündemi de takip etmesi ve gündeme ayak uydurması lazım. O çok önemli.
Yalnız zamanında hisse almak varmış biraz yatırımla değil mi buradan? Para olacaktı. İşte para olan para kazanıyor.
Çinliler bizi de görür be Mesut. Dur bakalım yarın bir gün bize de gel bakayım sen Mesut. Şimdi ikisi bile bir yatırım yapsalar.
Değişik bir şey oluyor. Tamam. Yanımızda bir Çinli sunucu. Arada. Rusya'da ise enteresan gelişmeler var. Biliyorsunuz Rusya hükümeti bir şekilde Windows'tan kurtulmak istiyor. Çünkü onlar bu NSA olaylarından sonra olayı biraz takozladılar. Yabancı yazılımlar kullanınca aslında çok da güvende olmadıklarını anladılar biraz. Ne kadar güvende hissederlerse hissetsinler. Hatta yeni Putin'in danışmanı, bu konulardaki danışmanı şöyle demiş. Ya kocanızı bir kere yabancı bir kadınla gördüğünüzde.
Tamam artık.
Kocanız ne kadar yemin ederse etsin artık eskisi kadar güvenemezsiniz
ya
demiş.
Ya çocuk benden mi değil mi? Gerçi o şimdi koca olunca öyle olmuyor.
Koca olunca öyle olmuyor. Bakıyor.
Tamam şimdi ben tam düz mantık kuramadım.
İşte öyle olunca demiş ki biz artık yavaş yavaş kendi milli yazılımlarımıza geçeceğiz. Ya da açık kod tabanlı yazılımlar kullanacağız. Şimdi ise bu Yandex'in ve benzeri Rus servislerin daha hızlı yükselebilmesi, yabancıların Rusya'daki hükümdarlığına bir şekilde törpüleyebilmek adına Google'ın ve benzeri servislerin vergisini arttırmaya hazırlanıyorlarmış. Yani reklam işte gelirlerinden.
Ellerinde bir teknoloji var. Alternatif teknoloji olduğu müddetçe dışarıdan gelen teknolojiye kafa tutabiliyorsun.
Evet,
bir
doğru.
İşte Mail.ru vardı. Yine senin
yine
gibi
aynı
Yandex
şekilde
var.
Mail.ru ve Yandex'in zaten yayılmasını sağlayabilmek için daha fazla Google'a ekstra %18 vergi getirme çabası içindeymiş ve neredeyse kabul edilecek gibi görünüyor.
Yani şimdi Türkiye olarak kafa tutsan deyip Google'a elinden aldı mıydı sende bir şey kalmıyor zaten.
Zaten Google vergi ödemiyor bizde. Her şeyi geçtim adamlar tabii. Vergi ödüyormuş demek ki %18 ekstra vergi getireyim diyor. Bizde vergi de ödemiyorlar.
Mesela geçtiğimiz haftalarda bir haber vardı. Twitter'a da bir ceza kesilmiş ama Twitter cezasını ödememiş. Şimdi yine tekrar bir kapanma gibi bir gündem oldu falan demişler.
Ya şöyle saçmalık var Talha. Biz de şimdi bir sonuçta ticari girişimiz. Biz de reklam gelirleriyle hayatımızı sürdürüyoruz. Ama biz aldığımız her reklam için devlete vergisini ödüyoruz. Bu da bir şekilde memurların maaşı olarak dönüyor. Yol, su, elektrik neyse işte devletin işleyişi için gerekli olan yerlere gidiyor. Google'a da reklam veriyor Türk şirketleri. Ama Google 5 kuruş vergi ödemiyor. Haksız rekabete bak. Yabancı bir devle savaşıyorum kendi ülkemde. Yabancı dev burada faaliyet gösteriyor. Herif 5 kuruş vergi ödemiyor. Bir de ben devletime vergi ödüyorum onunla savaşırken.
Yani işte böyle.
Yani yarın bir gün ben yok olursam o yok olursa sağ buna kalırsa devlet hiç vergi kazanamayacak. Ve ne yazık ki bizde de.
Dışa bağımlılık da artacak.
Evet bizde de destek yok yalnız ha.
Yok herhangi.
Yani bize bir herhangi bir destek yok bu konuda.
Ya i̇şte ben bu noktada
yapılan yaptırımları ben doğru buluyorum.
Aynı şekilde ben de onu söyleyecektim. Kesinlikle Rusya'nın yani bu konudaki tavrını ben
helal olsun buluyorum. Vergi de alıyorlarmış. Keşke biz de vergi alabilsek.
Kafalarına vura vura vergi de alıyorlar. Kendi teknolojilerini de ön plana çıkartmak için her türlü girişimde bulunuyorlar.
Evet. Öyle yani bir şeyler de lazım.
Çelme takmaktan ziyade sırtlarını sıvazlıyorlar
evet, kendilerini. İnşallah bizde de benzer şeylere sıra gelir. Bir sürü atılım yapıyoruz her konuda. Bir sürü şeyle uğraşıyoruz ülke olarak. İnşallah bunları hallederiz de.
İnşallah takdir edilir seviyeye geliriz.
Bunları da halledecek seviyeye geliriz.
Evet oyun dünyasına geçelim arkadaşlar. Bu hafta gerçekten de ilgi çekici haberler vardı. Üzerine uzun süre konuşulacak haberler vardı. Bunlardan ilki Quantum Break'in PC'ye duyurulması. PC'ye duyurulmasından ziyade Xbox One'la eş zamanlı olarak çıkması. Şimdi yani ben bunu şuna yoruyorum. Ben Xbox One kullanıcısıyım bu arada. Evimde PlayStation 4 onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bazı hemen Xbox One sahibi arkadaşlar sinirlenmesinler ama bildiğiniz mezar taşını diktiler Xbox One'ın kafasına. Microsoft adeta şunu söyledi. Xbox One giriş seviye bir PC. Bizim için bir Steam Machine gibi bir şey. Eğer üst düzey bir PC'niz yoksa bunu alın. Üst düzey PC'niz varsa Windows 10'la Quantum Break'in tadını çıkarın.
Zaten diğer Xbox One'a da büyük ihtimalle şimdi şeyi çıkarttıklarında Windows 10'u tam olarak.
Tabii ki de.
Herhalde ya, PC'ye dönüştürecekler.
Yani Xbox One artık Microsoft için, ki son 2 senedir işte Phil Spencer çok fazla bunun üzerine tweet gelmiş. İşte ön siparişimi iptal edeceğim diyenler var. Niçin böyle bir haksızlık yaptınız? Uzun süre Xbox One Exclusive dediniz ama işte PC'ye de geliyor falan deyip. Çok büyük tepkiler gösteren bir kitle var nihayetinde. Ve buna karşılık olarak bizim 2-2,5 senelik stratejimizin sonucudur bu. Xbox One hani bizim için çok özel bir yere sahip diyorlar ama benim nezdimde Windows 10 şu anda Microsoft'un esas odaklandığı nokta.
Evet, doğru.
Steam'in bugün geldiği noktaya erişmek için bayağı bir mücadele verecek anladığım kadarıyla Microsoft. Ve Xbox One da burada Windows 10'u destekleyecek unsurlardan bir parça olarak görünüyor. Benim için odak noktasıymış gibi değil. Quantum Break'i alırsanız arkadaşlar, ön sipariş ederseniz Xbox One için PC'ye de alıp oynayabiliyormuşsun. Böyle bir güzelliği de var.
Aa, yani. Güzelmiş.
Aynen, güzel bir detay. Bunun yanı sıra Gears of War 4 ve Scalebound'un da aynı şekilde, bunlar da yine Xbox One'a özel oyunlar. Her ikisinin de ileriye dönük olarak PC'ye geleceğine dair ciddi söylentiler
evet,
var.
Yani konsola vereceğiniz parayla, eğer bir PC'niz varsa yanında bir konsol alayım diyorsan, konsol alma. Git PC'ye yatırım yap, daha şanslısın.
Yani öyle gözüküyor. Hatta bir önceki programda da caps yapmışlar ya. Ya konsolun tadı bir başka.
Ben de PC'de oynuyorum. Evet, doğru.
Hakikaten iş o seviyeye gelmiş durumda. Bu arada Xbox One'da yine Quantum Break'i ön sipariş ederseniz aynı yapımcı ekibin Alan Wake ve Alan Wake American's Nightmare isimli oyunlarına ücretsiz olarak erişebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen sistem gereksinimlerinden bahsetmek istiyorum. Önerilen sistem gereksinimlerinde tabii ki Windows 10 işletim sistemine özel olduğunun altını çizelim burada. Intel Core i5 4690 veya AMD'de eşdeğer bir işlemci. Ekran kartı olarak GeForce GTX 970 veya AMD Radeon R9390. RAM olarak 16 GB istemiş ve DirectX 12 desteğine sahip.
İşte güzel, DirectX 12'yi göreceğimiz bir oyun olacak doğru dürüst.
Rise of the Tomb Raider'da zannedersem bir DirectX 12 desteği gelmiş ama ne kadar etki ediyor, ne kadar
işte
bir şey
koymak gösteriyor. İşte koymak için koymuşlar.
Bana da öyle gibi geldi. Esasen bu tarz oyunlarda göreceğiz biz içeriği. Ultra ayarlarda ise arkadaşlar i7 işlemci, AMD kanadında da eşdeğer 980 Ti ekran kartı. Bunu normalde önerilen sistem gereksinimleri olarak çıkartmışlardı başlangıçta ama bunun ultra ayarlar olduğu ortaya çıktı. AMD kanadında da Radeon R9 Fury X ile birlikte
bakalım
ultra ayarlarda bu oyunu oynayabiliyorsunuz.
Harbiden ultra yaptığımızda vay be ultra oldu, konsol arasında çok fark var diyecek miyiz?
Bir de şey, yani bu oyun efekt yönünden son derece kallavi bir oyun.
Evet. Mesut,
durduruyorsun zaman, işte belli bir kürenin içine giriyorsun, zamandan tamamen münezzeh bir noktadasın falan filan gibi olaylar var. Ben de büyük heyecanla bekliyorum DirectX 12'den ve diğer işte bulut sisteminden vesaire nelerden ne kadar nemalanmış, büyük heyecanla bekliyorum ben.
Gerçekten de heyecan verici bir oyundu ama işte konsollar diyoruz ya, yavan kaldılar. Yani ben konsolların ikisini de biliyorsun, ilk çıktıkları tarihten beri evde tutuyorum.
Evet.
Bir şey oynayamadım doğru dürüst ya hastalığıyla. PlayStation 4 Remastered konsol oldu. Aslında PlayStation 4'ü değil de PlayStation 3 Remastered diye isim koyabilirlermiş ona. Razıdan öyle bir şey oldu yani. Oynadığımız bütün oyunlar PlayStation 3 oyunları oldu o tarafta. Tamam, oyunlar doğrudur. Çıkmadı değil. Çıktı öyle teknik evet. Ama konsol satın almana değmedi yani o
yani
çıkan oyunlarla.
Yani böyle bir jenerasyon geçtiğini hissedemiyorsun değil mi?
Hissedemedim
bir jenerasyon
türlü.
Atladığını hissedemiyorsun.
Yok, hayır,
kesinlikle
ne yazık
katılıyorum.
Ki.
Hatta bir sonraki haberim de bununla ilgili, kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Xbox One cephesinde bu duyurular, bu tartışmalar yaşanırken PlayStation cephesinde de, daha doğrusu Criterion Games kanadında yapımcı ekip bir açıklama da bulundu ve dedi ki PlayStation 5 daha fazla oyuncuların interaktif oyunlarla karşılaşacağı bir mekan olacak dedi. Yani şunu söyleyebiliriz. Sony de son zamanlarda ismini de değiştirdi biliyorsun. Sony Computer Entertainment'tan Sony Interactive Entertainment'a döndü. Tabii bu haberle ne kadar bağdaştırılır bunu gelecek gösterecek ama gerek Until Dawn, gerek Order 1886, gerek Beyond Two Souls gibi oyunlar şunu gösterdi ki yapımcılar, daha doğrusu Sony kanadı, evet böyle kontrolcü eline aldığın zaman o kontrolcünün her tuşunu işe yarar bir şekilde kullanacak bir oyun sunmak istiyor ama bunun yanı sıra herkese erişmeye çalışan oyunlarla
öyle,
daha
bir
fazla
de
kişiye ulaşıp
ne
daha
yazık
fazla
ki
markayı büyütmenin peşinde.
Yeni nesil konsollarda arkadaşlar grafik pompaladıklarında interaktivite ve oyun konusu düşüyor. Çünkü yapamıyorlar. Grafik çoksa konsolun gücü diğerlerine yetmiyor.
Ya çok büyük bir iş gücü aynı zamanda da.
Detay fazlaysa da ne yazık ki yeni jenerasyon dediğimiz görsele yakın şeyler yakalayamıyorlar. Böyle bir sorun yaşıyorlar
evet,
bakalım.
Ben son kez şuna değinmek istiyorum. Bir sonraki nesilde ben Criterion Games yapımcılarına katılıyorum burada. Oynanabilirlik mümkün olduğunca kısaltılıp interaktif sinema tadında oyunlar daha fazla revaçta
olacak. Zaten Project Morpheus var.
Onu da söyleyecektim. Sanal gerçeklik de işin içine girdiğinde bu hardcore kitle dediğimiz kitle artık böyle Kickstarter bağış kampanyalarında
oyun bağışları alır yani.
Oradan gelen oyunlarla nemalanacaklar. Hardcore kitleyi çok zor bir gelecek bekliyor aslında.
Türkiye'de bedava internet dönemi başlıyor arkadaşlar. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki ya biz gençlere Fatih projesini tabletler dağıttık ama yoksul ailelerin çocukları internete girmek için bu tabletleri alıp başka yerlerde kullanıyorlar. Yine evin dışına çıkıp istemediğimiz noktalara gidiyorlar. Biz istiyoruz ki yoksul ailelerin çocukları da evlerinde bilgiye ulaşabilsinler. Bu yüzden de eğer yoksulluğunu belgelediyse bir aile, interneti sırf ödeyemediği için alamıyorsa evine bedava internet bağlanacak. Ama işte bu internet ne olacak, ne bitecek henüz daha detaylara yani yer verilmemiş.
Büyük ihtimalle belli başlı temel araştırmaları yapmak üzere yeterli olacak bir internet.
Ya aslında internet ve bilgi erişim sosyal bir hak bana sorarsan artık. Bu kesinlikle artık lüks olmadı.
Elektrik su gibi bir şey benim nezdimde.
%100 gereklilik oldu. Nasıl devlet bir yere elektrik su götürüyorsa mutlaka yol ve internetle beraber bu işi tamamlamalı. Yani yolsuz elektrik diyorlar ya, bunun yanına artık internet diye de eklemeleri
İletişim,
lazım.
İnternet,
İletişim mutlaka olması lazım.
Kesinlikle.
Ve yüksek hızlı internetten bahsediyoruz. Şimdi ülkemizde yapılması gereken internet konusunda çok büyük atılımlar var. Bak bugün fiber reklamları görüyorsun. Yok fiberledik, yok bilmem ne diyor. Sen evini değiştirdin. Neden? ADSL bile düzgün
ya
çalışmıyor.
Ya o neymiş ya yalnız? Hani
spamlarla geçince uçtun mu?
Yani isimler vermemekte her programda böyle şey yapıyorum da. Dedim bu neymiş ya, böyle bir şey olamaz. Yani hakikaten reklam gibi olacak ama biz bu ana kadar ben hiç internet kullanmamışım.
Ya ben ADSL'den Uydunet'e geçtiğimde aynısını söylemiştim. Ya dedim teknoloji bu yani. O da bakır kablo üstten çalışıyor ama tabii onun bakır kablosu bayağı bir yaratılmış.
Bir de yani mesela yurt dışında kim bilir kat be katı vardır büyük ihtimal. Yani bizim ofiste de baktığı zaman 100 megabit falan var da evde kullanım, yani kişisel kullanım bambaşka bir şey.
Bambaşka bir şey gerçekten de. Her yeri, her konuta bunun gidebilmesi için çalışmaları lazım. Şimdi büyük büyük siteler dikiyorlar, onlara gidiyor. Ama vatandaş arkada kaldı. Tamam lüks konutlara gidiyorsun. Adam 1,5 milyon vermiş fiberi kullanıyor ama sen ilk önce bir de eski konuta götürdün
değil mi? Lüks konutlara yol, lüks konutlara alışveriş merkezi, lüks konutlara.
Ya işin kötüsü ne biliyor musun?
Para parayı çekiyor.
Aynen. Lüks konutlar yapılıyor bir yere proje. Adam yolunu, suyun, elektriğini, her
evet
şeyi
ya
mükemmel taşıyor. Oradaki alışveriş yapsın diye yanına plaza dikiyor, hastane dikiyor, okul dikiyor, abi cami dikiyor yanına. Eski tarafla gene bakıyorsun.
Aynı
tabi yaşamaya devam ediyor.
Abi şu... Yani bir alışveriş merkezi var. Hani bugün sen de böyle bir yanından geçmişsin ya. Orası yapılırken benim annemler orada oturuyor. Özel alt geçitler, özel üst
tabii,
geçitler
öyle,
bilmem neler. Şaşırdım ya, nasıl olabiliyor da.
Garip
hani
şey
devlet,
ya, yani
gerçi devlet mi yapıyor? Sonuçta belki de devletin müdahalesi olmadan da o kadar şey yapamaz yani. Ayrımcılık yapamaz diye düşünüyorum. Kendine özel yol.
Vallahi bilmiyorum, çok da konuşmak istemiyorum ama neden her türlü hizmet zengine gidiyor bu zaten, ama dünya kurulduğundan beri gelen dizi. Para icat edilmiş zengine.
Burjuvalar.
Evet öyle yaşamaya devam etmiş. Obama Beyaz Saray'daki internetten şikayetçiymiş bu arada. Wi-Fi çekmiyor demiş ya birçok yerde.
Bugün varsın yarın yoksun yani. Daha az kaldı zaten. Nerede konuşuyor?
Demiş ki ya internet Wi-Fi çekmiyor demiş ya. Kızlarım çok şikayetçi demiş. Kör noktalar var demiş. Ama büyük ihtimalle tabii ki güvenlik önlemlerinden dolayı kim bilir artık onun duvarı beton falan değildir zaten.
Büyük ihtimalle.
İçeride yani öyle düşünüyorum. Bilemiyorsun tabii ama. Onlar da tabii içerideki Wi-Fi sinyali dışarı çıkmasın diye daha cılız şeyler kullanıyorlardır. Her yere döşediklerini düşünmüyorum. Ayrıca demiş şikayetçiyiz bundan. Katıldığı bir TV programında böyle bir söyleşide bulunmuş. Benden sonra gelecek demiş başkan, mutlaka internet altyapısını bir elden geçirsin demiş.
İlginç bir serzeniş.
Zaten Beyaz Saray'da 216 yaşındaymış ya.
Oo.
Evet.
O kadar oldu mu?
50 defa restore edilmiştir herhalde değil mi?
Yani ben o kadar yaşlı...
Ama şey giyi yapmıştır işte, dünyanın süper gücü hani bilmem nesi ama bak işte Beyaz Saray'da internet...
Ama işte koruma güvenlik önlemleri olunca haliyle bazı şeylerden
öyledir
feragat etmek zorunda kalıyorlar yani. İlginç ya, Obama da böyle bir garip bir tip. İnternette forumlarda görüyorsun...
Ya ben Beyaz Saray'la ilgili birkaç şey okudum. Mesela şey çok enteresan. Sahi. Bizde biliyorsun inanılmaz bütçeleri var. İşte böyle konutlarda oturan büyüklerimizin falan filan. Beyaz Saray'da Obama'ya diyorlarmış ki işte sana 400 bin dolar bütçe. Ama içerideki aşçın da parasını o veriyor. O bütçeden.
Yani kendi şeyde, bütçesinden karşılıyor.
Daha fazla para vermiyorlar. Maaşı falan da onun içinde. Eğer çok fazla harcama yaparsa borçlanıp çıkan başkanlar
kendisi
varmış.
Kendisi oluyor.
Evet. Beyaz Saray'a borçlanıp çıkan başkanlar olmuş.
Çok ilginç.
Hatta
bir sistem.
Hatta Clinton'ın bu işte başkanlığı bıraktıktan sonra yaptığı konuşmaları sırf borcunu ödeyebilmek için yaptığı konuşuluyor. İçeri kalan borcunu. Ve kuaför falan inanılmaz pahalıymış. Mesela başkanların karılarının yazdığı kitaplarda, eşlerinin yazdığı kitaplarda şey deniyor yani. Onlar hep şeyden şikayetçiler. Kuaför çok pahalı. Kuru temizleme inanılmaz kazık. Parti yemek veremiyorduk, çok pahalıydı.
Bir de şey de var sonuçta, yine hani iş dönüp dolaşıp güvenliğe gelecek. Yoldan geçen bir berbere de giremezsin.
Öyle, içerideki berbere gitmek
adam
zorundasın.
Adam ustayla fışık diye şöyle bir zaten eli kaydı mıydı?
Ahçısının sözü var, onların hepsi geçici, biz kalıcıyız burada falan diye böyle. Beyazların gerçek sahibi onlar deniyor.
Öyle deyince yani biraz daha iş biliniyorsun falan filan yapıyorsun. Evet efendim, tekrar dönelim oyun dünyasına. Ubisoft kanadından önemli haberlerimiz var. Watch Dogs 2'nin en geç 2017 başında çıkacağını söyledi ve 2016 yılı içerisinde her sene görmeye alışık olduğumuz Assassin's Creed serisini görmeyeceğimizi dile getirdiler. Zaten Assassin's Creed, işte Assassin's Creed Chronicles, Assassin's Creed Zartzurt diye mobil platforma da bir şeyler çıktı.
Evet.
Bu sene Syndicate çıktı. Syndicate aslında çok yani başlangıçta eleştirilen ama oyun sonradan açıldığı için de güzel olmuş bu sefer denilen bir oyundu arkadaşlar, ama Ubisoft dedi ki bu sene Assassin's Creed çıkartmayacağız. Seriyi nasıl yönlendireceğimize, daha nasıl böyle yenilik katabileceğimize bakıp ona göre tekrar sizlerle buluşturacağız
evet,
dedi.
Film gelecek ya. Filmden parayı zaten bu sene şey kazanırım diyordur. Size,
Assassin's Creed The Game.
Olabilir. Filmi oyun
oynaması. Öyle bir şey de olabilir. Bu arada arkadaşlar 2017 yılında büyük bütçeli 5 oyuna sahip, yani 5 oyun çıkartacak. Bunların muhtemelen 2017 yılı içinde olanların The Crew. Ben beklemiyordum yeni bir oyunun acaba ne kadar başarılı
evet.
olduğu tartışmalı bir oyun. Ve Assassin's Creed yine gelecekmiş. 2016 yılı içerisinde ise, bu arada 2016-2017 diyoruz ama bunlar biraz finansal dönemlere de dayalı arkadaşlar. Mesela 2016 finansal yıl sonu 2017 Mart'ına kadar uzanabiliyor. Böyle bir ilginç bir sistem var burada. For Honor, South Park The Fractured But Whole ve Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands gibi oyunlar da piyasaya çıkacakmış.
Ya Wildlands'in 2016'da çıkmayacağını üzüldüm ya.
2016 sonu 2017 başı gibi evet, gözüküyor burada açıkçası. Senin de büyük heyecanla beklediğin oyunlardan
bir tanesi. Ben bu sene çıkar diye düşünüyordum ya ortalarında.
Taktik strateji seviyorsun.
Taktik strateji seviyorum. Bir de ben mesela The Division'da şeyini beğendim. Benim arkadaşları bulayım edeyim diye vaktim yok. Ben gideceğim. İnterneti bazen açabiliyorum, bazen açamıyorum. Açtığım zaman ama oyunu, hani oynayabileceğim sürükleyiciliği olsun. Tek başına oynayabileceğin oyunlar bunlar. Ama online oynamak istersen arkadaşlar da var.
Kesinlikle. Mesela Rainbow Six Siege hayatta 2-3 kesinlikle 5 kişinin de senin arkadaşın olması
i̇şte,
lazım.
İşte yani onu ben bulamam.
Bir kişi dışarıdan olsa gelip çıtak kaba etinden vuruyorlar. Uğraşıyorsun aşağı yani. Çok zorlayıcı bir yapısı ki var. Geçelim de The Division'a arkadaşlar. Yine Ubisoft'la devam edeceğiz. Şayet The Division'ı merak edenlerden ve en son gerçekleşmiş olan kapalı betayı kaçıranlardansanız bu fırsatı kaçırmayın. Çünkü açık beta tarihleri duyuruldu. PC için 19 Şubat, PlayStation 4 için yine 19 Şubat ve Xbox One'da 18 Şubat tarihlerinde açık beta başlayacak arkadaşlar. 16 Şubat itibariyle, altını tekrar çizeyim, 16 Şubat itibariyle ön yüklemeye açılacak. Yani 19 Şubat 3 gün öncesinden ön yüklemeyi gerçekleştirirseniz açık beta başladığı gün direkt oyuna dahil olabileceksiniz. 21 Şubat'a kadar oyunumuz açık betada kalacakmış. Biz de bir daha deneme şansına erişiriz.
Ya benim şansım da, ben 19 Şubat'ta yurt dışına çıkıyorum ya. Bunu
hadi ya,
gördüm
nereye gidiyorsun
ya.
Mesut, hiç söylemiyorsun ha.
Ya işin kötüsü 19 Şubat'ta çıkıyorum yurt dışına. İş güç derken 2 Mart'ta mı ne dönüyorum ya.
Nereye gidiyorsun?
İşte Portekiz, İspanya, sonra Londra oradan da.
Ve hediye medya bir şeyler getirsene bana ya. Çikolatadır. Jelibon.
Ya şimdi her gittiğimden bir şey alırsam euro olmuş yani. Biliyorsun
su,
kaç lira.
Su alsan 5 lira diyorsun
yani
zaten.
Öyle buradan gidip sana ülken çikolatalı gofretimi alır getiririm. Havaalanından da bir şey alamaz hale geldi. Yok
orada.
Eskiden gittim mi alıyordum 3-5 bir şeyler. Eşime, dostuma falan. Şimdi hiçbir şey almadan gelirim. Herkes o kadar alıştı ki. Yoksa soruyorlar yok, ne aldın falan diye. Dert dinliyorlar benden.
Doğru söylüyorsun. Bu arada Division'la alakalı çok ufak bir haberim daha var. Onu da belirtmek istiyorum. The Division yapımcılarından bir tanesi bir YouTube kanalında demiş ki konsollar ve PC arasında görsel olarak adilane bir iş yapmamız gerekiyordu. Her ne kadar da The Division bir konsol portu olmasa da biz PC odaklı geliştirsek de ya konsollar arasında uçurum çok olmasın, adilane olsun diye bazı noktalarda böyle geri vites yapmak zorunda kaldık.
Ağzına kürekle vurasım geldi bu adamın ya.
Bunun üzerine Ubisoft dedi ki ya dedi yanlış yorumlamışsınız o haber, öyle değil, biz PC'de bir şey kısmadık falan dedi. Ya yuh, göz var, nizam var. Herkes şunu konuşuyor, E3 sunumundan sonra Division ne oldu falan filan diyor da.
Ya şimdi allığı var, şu var ama PC'deki ultra detayla konsol arasında gerçekten atla deve kadar fark var. Şimdi bazı kullanıcılar yok demiş. Evet, adamda fark yok. Yani... Yakından gördüğün hiçbir şeyde fark yok konsolda.
Ama çevre detayı.
Ne zaman ki şöyle bir çevreye bakayım. Aa bak, ileride bir bina var diyorsun. PC'de var. Konsolda bir şey var orada. Küp var orada evet. Bir deniz yok mesela filan konsolda.
Bir de Division aslında dünyası çok şey, biliyor musun? Yani detaylı yapmışlar.
İnanılmaz detaylı. Ya ben sana net
evin
söyleyeyim.
Evin içinde adamlar bakıyor, içeri kaçıyorlar vesaire.
Müthiş
bayağı
müthiş. Ya PC'deki ultra detayla konsol arasında feci fark var.
PC'de
Ubisoft orada haklı.
Değil mi?
Ya Allah'ın izniyle ben PC'de oynayacağım.
Biz PC'de oynarız. Ama ben niye Mesut'a yanaşıyorum? Bana da böyle bir 980 yani falan ayarlamışlar.
Yok, Allah'ın izniyle zaten Talha'nın PC'sini de hazırlıyoruz. Şimdi
az kaldı gençler. Kurtuluyorum konsollardan. 30 bebe. Artık ben de şeyci olacağım. PC Master Race.
Yok wow. Abi. Yani bak konsol tamam. Konsolun tadı farklı. Ama ben Xbox 360'dan sonra ne yazık ki yeni nesil konsollarda o tadı alamadım.
Değil mi?
Kalmadı
konsola
yani.
Konsola şeye geri dönüş ya PC'ye.
PC'ye şu anda bir geri
980
dönüş.
980 Ti'yi takarım. Steam indirimlerinden de 3 liralık oyunumu alırım. Keyfime bakarım.
Gold Edition'ı aldım. Play Store'dan doğum günü hediyesi falan demişler. 20 lirada hediye çekiverdiler. 175 liraya geldi. Steam'den falan daha ucuz. Bütün Season Pass'lar falan her şey içinde. 60 dolar verseydim 180 liraya sadece normal edition şeyi alıyordum.
Ya biraz konsola bekleyeceksin alıyordum. Sonra ne oluyor? Her
konsolda işte yok.
Ha, konsolda
PC'de diyorum 175 TL'ye şey aldım. Gold Edition aldım. Her şeyle. Bir de ha bir pek işte vereceklermiş sırt çantasına. Takarım onları da acı.
Oh, keyifli bakarım diyorsun. Vallahi. Sen Battlefield'daki gibi premium hesabı.
Bu arada arkadaşlar bir şey öğrendim. Play Store, Türk Telekom'un servisi biliyorsunuz. Bence en işe yarar servistir. Allah razı olsun açanlar. Orada bir doğum gününü süren oldu mu 20 liralık hediye çeki veriyorlar. Kullanabiliyorsun 100 TL, 100 lira alışverişlerde. Şey yapıyormuş millet. Doğum gününü bir gün sonra ayarlıyormuşsun.
Division çıkmadan
çek geliyormuş. Yok çek geliyormuş abi 20 liralık hediye çeki. Öyle al bari. Yani alacaksanız abi, öyle alın.
Güzel bir fırsat
tabii
aslında.
20 lira 20 lira.
Güzel
abi.
Fırsat. Bilgilendirmek fena için değil. Teşekkür edelim.
Rica ederim. Yani suyu çıkınca büyük ihtimal onlar da önlemini alırlar ama alana kadar siz yapın. Millet bulmuş onu çünkü.
Aynen öyle.
Bir arkadaşımız Twitter'dan uyardı
İkisi
beni.
İkisi bir cebinizi düşünen.
Cebinizi düşünen aynen öyle abi. Asus'tan oyunculara yönelik yeni bir mekanik klavye GK2000. Aslında firma çok enteresan. Bunu 2 yıl önce duyurmuştu ama 2 yıl boyunca revize etmişler, düzenlemişler, son halini vermişler. İşte alüminyum gövdesi var. Cherry MX işte normal 50 milyon basmaya dayanıklı tuşları, 32 bit işlemcisi, içine bir şeyler yüklüyorsun, makro falan kullanıyorsun.
Tam ihtiyacım olan şey.
Ya. Aydınlatmasıyla falan yine böyle artistik, fütüristik bir şey yapmışlar kanatları manatları olan. Eğer böyle PC Asus, klavyen masum da Asus olsun diyorsan.
Tam bir Republic of Gaming'de cumhuriyetinizi evet tamamlayacak unsurlardan aynen bir tanesi olur.
Yani adam içine 4 megabayt bellek falan da koymuş. Diğerlerine biliyorsun bilmem kaç kilobayt falan oluyor. Dayanmış da dayanmış.
Ya işte yani bunu
telefon deneyip tutacağı bile var.
Şimdi ben hiç denemedim böyle bir şey, yalan yok. Benim gibi gariban bir adam. Bizim Microsoft klavyeleriyle birlikte oynadığımız için böyle bir şeyi bir tatmak lazım. Ona göre bir şeyler söylemek lazım.
Yani
ama
sen
gerçekten çok şey duruyor be.
Güzel yani
böyle
duruyor
değil mi? Böyle duruyor. Gerçekten bir
uzay
oyuncunun
gemisi gibi.
Çeyne yakışacak bir oyun, şey klavye.
Öyle öyle gerçekten güzel bir klavye olmuş. Eğer almayı düşünüyorsanız Asus'un çeyre bileşenleri de kaliteli. Adam zaten pahalı sattığı için sıkıntı yok. Kaliteden ödün
yani
vermiyor.
Yani kaliteden ödün vermiyorsa zaten bence önemli olan birinci sırada o.
Lumia 950 ve 950X'le satışa çıktı arkadaşlar Türkiye'de. Biliyorsunuz Windows 10 eğer işletim sistemli son sürümünü kullanacağınız bir telefon istiyorsanız şu anda tek seçenek bunlar. Diğerlerinde beta sürümü var. Ha, istemeyin bence de yani hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Telefonların fiyatları da pek hoş olmadı. Snapdragon 810X'le bir aşağıdaki 950'de 808'di biliyorsunuz. 810'lu model 2599 lira arkadaşlar. Ve 808'li modelde 2299 lira. Bunlar herhalde H Plus, Note 5 kaçlara falan bakmadan Türkiye'ye lüp diye atlamışlar. İşte ya, Windows 10 konusunda kullanıcı ne kadar şey yapabilirlerse o kadar satacaklar.
Yani
kandırabilirlerse.
Bu rakamlar şunu gösteriyor. Bilmiyorum elbette buradaki vergiler vesaire gibi unsurlar da artırıyordur ama birinci pazar şey olarak burayı görmüyorlar bence. Yani
yok,
Avrupa'ya bir şeyler uyarlıyorlar.
Yok, Microsoft'un nereyi nasıl gördüğünü kimse bilmiyor zaten daha şu anda.
Öyle bir durum var.
Bir yeri görebildiğini de düşünmüyorum mobilde peki yani. Evet,
ben genel
öyle bir
şey
durum var.
Ama
zaten mobil sırahtan da adam çıkartacaklarmış. Öyle bir durumlar işsizlik var yani. Evet, bir şeyler var o tarafta.
Geçelim oyun dünyasına tekrardan. Hatred isimli gereksiz böyle sivil öldürme, güvenlik güçlerini öldürmeye dayalı aptalca böyle bir şiddet
GTA
içerikli
sanki
bir oyun
çok farklı.
Hayır, GTA tabii
GTA'nın
ki farklı.
GTA'nın ismi farklı sadece.
Şöyle bir şey ama hani Mesut orada senin inisiyatifine kalmış polislere ama ve şey var hani mesela polislere bir müdahalede bulundu veya halka zarar verdiğinde işte yıldız sistemi geliyor. Geliyor cezalandırılıyorsun.
Hatred'de de var o.
Hatred'de de var da Hatred seni diyor ki gel kardeşim yani bilinçli olarak bu olaya yönlendiriyor. Yani GTA'da bilinçli bir yönlendirme yok.
Harbi görev için var. Polisleri gebertiyorsun. En az 100 tane polis öldürdüğün yer var. Polis karakolunu falan basıyorsun.
Hırsızlık yaptığın yer var ama.
Yok polis merkezini basıyorsun ya.
Hangisinde? 5'te mi?
5'te.
O kadar oynamadığım için bilmiyorum.
Banka soyuyorsun zaten. Çıkışta 50 tane adam öldürüyorsun.
Tamam o da aynı şey.
Hatred'in sıkıntısı neydi biliyor musunuz arkadaşlar?
Çok gereksiz abartma.
Bunu öne çıkartmasıydı. Yoksa diyecekti ki ya ben işte mafya oynayayım. Ulan mafya ne yapıyor? Zaten suçsuz adam öldürüyor.
Mafya 2'de de 3'te de aynı şey.
Zaten öyle.
Ama
o yüzden
işte çok bilinçli ama çok bunu yok göz önüne soktuğun zaman İnsanlara
sizin
itici geliyor.
Sizi uyutmuş diğer oyunlar.
Hadi. Hangi oyunlar?
Oyunlarda yok, şiddet yok diyorsun
abi,
ya.
Yok hayır. Call of Duty'de de var. Super Mario'da bile var. Kaplumbağa'ya eziyet ediyorsun. Üstüne basıp
üstüne
geçiyorsun
basıp
mesela. Hepsinde var
zavallı.
Ama bazı oyunlar bunu çok irite edici. Mesela Manhunt gibi.
Mesela bak
oynuyor.
Mario'da harbiden kaplumbağa ezme oyunu diye çıksaydı büyük ihtimalle hayvanseverlerin tepkisini
onunla
alırdı.
Onunla ilgili şey var ya, ninja kaplumbağalar abi bu yaptı işte. Öyle bir muhabbet vardı. Her neyse ya, bana soracak olursan elbette her oyunda şiddet var ama bu tarz oyunlar bunu cılkın çıkararak biraz daha rahatsız edici şekilde evet, oyunculara sunuyor. Çünkü infaz sahnelerini özellikle yapmışlar mesela. Bir adam mı var, bir de yakın çekim alıp böyle pompalıyla kafa patlatmak
falan var. Abi GTA'da işkence sahnesi var be. Sansürlenmemiş.
Ha işte yani, ama işte bir sahne var.
Bu garipler diyorum ya, bunun üstüne isimlerini, hani bunlar dürüstçe dediler ki bize sivil ve polis öldürüyorsun. O zaman olay çıktı.
Olay çıktı
ama
diyorsun.
Deseydi ki sen mafya babasısın, görev vereceğiz, onu yapacaksın, sıkıntı
i̇şte
yoktu.
İşte yani bir pundunu oturtmuşlar. Burada biraz daha şey var, tamam mı? Yani bana bu tarz
kanun onlardan kaçarsın
şey
diyor. Aa ne kadar güzel, kanun kaçağı. Sivil öldürüyorsun diyor. Aa sivil öldürüyor.
Yani mesela ben Postal'ı da oynadım. Muhakkak oynamışsındır Postal'ı. Yani pompalın ucuna kedi takıyorsun falan filan. Orada da abidik kubidik şeyler var. Duke Nukem desen hakeza öyle. Onda da bir
ki
dünya.
Postal çok sevilen yani bir
oyun. Cinsellik de var, şey de var. Postal evet çok sevilen bir oyun ama Hatred gereksiz bir abartıldı. Şiddetiyle öne çıktı. Oynanış mekanikleri de leş gibiydi falan filan. Her neyse efendim, olay Hatred değil. Olayımız IŞİD temalı bir oyunun geliyor olması. Polonyalı yapımcı ekip IS Defense isimli bir proje geliştiriyorlar. İlk oynanış görüntülerini de siz şu anda izliyorsunuz. Şöyle bir şey demişler. Biz IŞİD'den de işte İslami şeylerden de korkmuyoruz. Böyle bir oyun yapacağız.
Bunlar çok akıllandılar. Baktılar ki şey var, ne popülerse onun üstüne gidiyor. Ben oyunu gördüm. Şeyde var biliyorsun, Android'de ve iOS'ta.
Mobil platform oyunu gibi.
Var öyle oyunu.
Zaten Mesut, yani olay bence burada konuşulması gereken IŞİD temalı bir oyunun gelmesi değil. Trailer'ın altındaki yorumlara bakma şansın oldu mu hiç?
Yok, hayır.
İşte Donald Trump'la oynayabileceğiz mi? O nihayet Müslümanları Avrupa'dan silip süpürebileceğimiz bir oyun geldi. Şey tekneyle gelenleri de indirebiliyor muyuz gibi. Hani savaştan kaçan insanları hedef göstererek. Korkunç bir şey. Yani İslamiyet'in veya Müslümanlara bakış açısı IŞİD yüzünden ya da bilmiyorum neye bağlı olarak.
Bak,
belki
şimdi,
de hep böyleydi.
Yok yok, şöyle bir şey var.
Daha fazla ön plana çıktı.
Bu Müslümanlara falan karşı değil. Avrupa aslında bakmayın siz, kurulduğundan beri Avrupalı değilsen eğer seni hep şey olarak görür. Barbar olarak görür. Seni Müslüman olarak falan şey yapmaz.
Genel Roma'da, olarak herkesi.
Roma döneminde barbar dediği adamlar Müslüman değildi ki. Yani
Türkler.
Yok, herkes için söylüyordu barbarı biliyorsun. O zaman işte o Germanlar falan diyorlar ya, Almanya'nın o da şeyleri falan. Onları da barbar olarak görmüş Romalılar. Yani Romalılar herkesi barbar olarak görmüş. Şimdi onu yeni Avrupalılara bırakmış. Avrupalılar da herkesi barbar olarak görüyor.
Yani işte beyazlık.
Yani şimdi Müslümanları vesaire şey yapmaya başladılar. Böyle. Gerçi ama tövbe yarabbim, onların yaptığını ben yani Müslümanlıktan saymıyorum da Müslümanlığı kullanarak şiddet uygulayanlara karşı üstünden hani Müslümanlara gidiyor. Yoksa Avrupalı bakma sen. En büyük şeydir ırkçı ve milliyetçi olup
tabii
insan sevmeyen ırklarından bir tanesi.
Kendi çıkarları
doğrultusunda. İşte geçen Birleşmiş Milletler demiş ya, kapılarınızı açın alın o şeyleri. Türkiye'nin alması lazım demiş, kapısına dayanan sınırına gelen insanları.
Ya onunla ilgili de bir şey gözüme takıntı. Alalım mı alalım diyor. Oradan da şey Trakya'dan bir kapı daha açmışlar. Şey Avrupa'ya gidiyor.
Zaten
herkes
öyle yapalım.
Öyle yapması lazım.
Ya
öyle
geçen gerçekten yani Cumhurbaşkanımızın iyi bir açıklaması vardı. Bizde uçaklar diyor, kamyonlar boşuna şeyler durmuyor. Otobüsler boşuna durmuyor. Yükler göndeririz diyor yani.
O kadar istiyorsun.
Çok sevdim o açıklamayı. Yani yapacaksan öyle yapacaksın ya bunlara.
Bir de mesela şeye bak. Geçen gün ben de bir açıklama gördüm konuyla ilgili. Ben kilise askerlik yaptım. 90 bin nüfusu, 120 binde şey varmış, savaştan kaçan.
Var var
yani
ne yazık ki.
Yani bu da bizim bir hani yük demek istemiyorum. Sonuçta komşumuz ama yani
abi,
buna herkese bir çözüm
yok,
bulunması
çocuğu
lazım.
Çocuğu olan net anlar. Herkes alsınlar. Bak, vicdanlı adam anlar bunu. Abi, alsınlar. Düzgün de baksınlar.
Ya Karaköy'de gecenin soğuğunda 11-12'de biz şeyden çıktık. Fuardan çıkmıştık. Aşağı doğru inerek dinledik. Ya ben anlamadım. Çırılçıplak ayaklarla 3-4 kişi adam çocuğunu almış. Gecenin karanlığında gidiyor. Nereye gidiyorsun?
Evet.
Ne yapıyorsun? Nerede kalıyorsun? Ne yersin, ne içersin?
Yok, yok.
10 gün sonra düşünüyor musun?
Zor.
Çok ayrı bir şey. Ve insanların da bu tarz hani oyunların altında yapılan yorumları görünce ne kadar acımasız olduğunu görebiliyorsun.
Evet, ne yazık ki öyle. Biz Apple'a geçelim arkadaşlar. Tim Cook bir fotoğraf paylaştı. Şimdi ekranlarınıza geliyor. Ama bu fotoğrafın bir özelliği var Tavla. Çünkü fotoğraf tabii Tim Cook olunca büyük ihtimal iPhone'da çekilmiştir. O kadar leş ki kullanıcılar tepki göstermişler. Böyle bulanık fotoğraf çektin, halbuki Samsung kullansaydın sıkıntı yaşamazdın diyivermişler. Ama gerçekten de böyle bir fotoğrafı paylaşması enteresan olmuş ya. Bu ya, ne?
Ortalık kargaşalı görünüyor. Belki de acelesi vardı, öyle yoldan geçerken çekti de koydu mu?
Ya da belki de rakibini mi deniyordu dersen.
Olabilir belki. Böyle bir halkın tepkisini ölçmek istedim.
En son Microsoft'ta olmuştu ya. Windows'un başındaki adam ben rakiplerle deniyorum falan demişti.
Onlara da bir bakmak lazım tabii ki. Değil mi? Hangi yani teknolojiler
ben var? Ben hiç bilmiyorum ki. Buraya geldim ama ben rakip bilmiyorum. Biz tek zannediyordum her şeyi. Bunu kullandım, güzelmiş falan.
Ya bir simit sarayı açsan sizinden bir rakipler ne yapıyor bakarsın değil mi?
Yani ama işte garip bir olay. Bir de seni başına getirmişler. Yani. Madem rakibi bilmiyordun, orada ne işin var? Yani. Dur ya, ben buranın başına geldim ama ben telefon falan bilmemek yani. Ben bir bakayım neymiş bu. Hiç mi kullanmadın neymiş oğlum? Ne yaptın yani? Neyse artık geçelim. Bilmiyorum, biz fotoğrafı paylaşmasını uygun görmedik. Bence CEO'luktan alınsın.
Yerine Mesut Çebik getirilsin. Ben de yanında yardımcı olarak.
Apple Music Türkiye'de sıkıntılar yaşıyormuş. Bildiğiniz gibi servisi açtılar ama servisi açıp da üye olanlar bazı şeyler fark etmişler. Çünkü listeye ekledikleri müzikler ertesi gün kaybolmuş.
Ayda Pekkan yok, Nilüfer yok, Mustafa Keser yok. Ne yapayım ben böyle Apple Music'i
DMC demiş. Ve Avrupa Müzik tarafında 200 bin tane dijital lisanslı bulunan müzik varmış. Bunlar Türkiye'deki müzik endüstrisinin babaları. Bunlarla tam anlaşma sağlanamayınca işte böyle lisanslar çekiliyor, geliyor filan. Ne zaman düzelecek merakla bekleniyormuş. Türkiye'deki dijital müzik satışlarının sadece %10-15'i yabancıymış arkadaşlar. Ben yabancı dinliyorum zaten demeyin. %10-15 azınlıksınız.
Siz Tiesto dinleyebilirsiniz ama ben Mustafa Keser'den Gözleri Fettan Güzeli dinliyorum arkadaşlar.
Yani Mustafa, ben olayı buldum. Lisanslı beleş müzik. Neymiş nasıl yapıyorum? O? Ben elektronik müzik dinliyorum. Tabii kolay bulunuyor birçok yerden de.
Ya bana anlat şimdi. Burada anlatırsan o açığı kapatırlar. Açık
yok
mı
açık değil şey abi. Amma yaptın, açık olsa yararlanır mıyım lan? O da haram sonuçta. Podcast programı indiriyorsunuz arkadaşlar. Tiesto'nun, Avicii'nin podcastleri var. Bunlar radyo programları yapıyorlar anladım düzenli olarak ve lisanslı kendi kanallarından yayınlıyorlar bunları yüksek kalitede. Abi indiriyorum saatlik yayınları. Böyle 10-15 tanesini bir yere giderken var. Hep böyle.
Tiesto'cu yalnız arkadaşlar. Mesut onu söyleyelim.
Yani ben size söyleyeyim, elektronik müzikten hoşlanıyorsanız böyle işte şey müziklerden oynak.
Ama ben anlamıyorum abi. Şimdi bu Tiesto şey değil mi? 7-8 dakika boyunca böyle bir ritim müzik çalıyor sürekli. Yanlış
7-8
mi
değil ya, saatlik yayınları var adamın ve konuk DJ'ler falan geliyor.
Ben 7-8'de kalmıştım.
Tiesto'nun radyo programı güzeldir. Ben Tiesto'nun radyo programını ne zaman dinlemeye başlamıştım? Bir ara şey geyiği vardı. Bu uydudan yayın dinliyorduk. Bilmiyorum, sen biliyor musun onu?
Yok, hatırlıyorum. Ben
uydu kartları çok iyiydi.
FM, ben de onlar
var. Uydu kartları yeniydi. O dönem bir şeyler olmuştu. Uydudan download, manvat bir şeyler yapıyordum. Ben de Tiesto'nun yayınlarını indirip dinliyordum. O dönemlerde.
Oradan bir hastalık oldu diyorsun.
Keyifliydi yani. Evet, saatlik yayınlar falan. Yeni yeni tanıştığım şeylerde hoşuma gidiyordu yani.
Şu Tiesto'yu bir daha dinleyeyim. Belki beğenirim ya.
Ya elektronik müzikten hoşlanmıyorsan beğenmezsin. Eşim şey diyor yani. Ne anlıyorsun? Yani ses yok, müzik yok, şarkı yok. Ne anlıyorsun bundan? Ya yok, keyifli
farklı
geliyor
bir şey
bana.
Ya. Evet. Transa geçiyorsun orada. Bir dahaki ikisi birlerini konuşsam.
Neydi? 300-500. Öyle aynen öyle.
Şey yapacaksın şöyle. Evet. Oyun dünyasına mı geçelim yoksa senden devam ediyor muyuz?
Ben iki tane haber vermiş oldum.
Tamam.
İki peki, iki gidiyoruz şey ki şey eşitlik peki bozulmasın.
Bazen ben de haber sayısı az veya fazla olabiliyor. Ona göre böyle bir düzeltmeye geçiyoruz arkadaşlar. Her neyse, geçelim o zaman. Amazon'un yeni oyun motoruna, Crytek işbirlikteliğinde Lumberyard isimli yeni bir oyun motoru hem de tamamen ücretsiz olarak ilgililerine sunuldu arkadaşlar. Bu oyun motoruyla birlikte üst düzey yani AAA dediğimiz kaliteli oyunları yapabileceksiniz. Aynı zamanda Xbox One ve PlayStation 4 desteği içinde Sony ve Microsoft'la anlaşmaların sağlandığı da Amazon tarafından belirtilmiş. Peki Amazon böyle ücretsiz üst düzey bir oyun motorunu sunarak kendini elde ediyor? Her şeyden önce yapılacak olan oyunların kendi servislerinde
Twitch ve Amazon web servisleri
üzerinden yayınlanmasını, o servisler üzerinden sunulmasını istiyor. Şayet üçüncü parti olarak bu oyunların yayınlanmasını istiyorsanız tabii ufak bir meblağ ödeyerek, ki $1.5 mıydı tam olarak hatırlayamadım ama böyle bir meblağ ödeyerek üçüncü...
Tabii her 1000 kişiye $1.5 bir ücret ödüyorsunuz. O yani eğer üçüncü parti kendi sunucumu kullanmak istiyorum
dediğin zaman böyle bir durum söz konusu.
Ama yine de Amazon'un bir servisi var, onu da kullanman gerekiyor. Kullanıcının login olduğu.
Kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Yani Amazon baktığımız zaman işte Amazon Fire mıydı? Yanlış mıyım? Bir ismi
evet,
vardı.
Evet, o şey tabletleri de var, televizyon altı üniteleri de var arkadaşlar.
Televizyon altı üniteleriyle birlikte bir noktada aslında oyunlara yaklaştılar. Bir stüdyo kurdular biliyorsun. Twitch'i satın aldılar.
Evet.
Ve gerçek anlamda oyun dünyasındaki varlıklarını hissettirdiler. Bu aşamada bir oyun motoruyla birlikte de ne kadar ciddi olduklarını bu konuda göstermiş oldular. Bir diğer haberim 3DM Korsan grubundan geliyor. Daha önce Donava isimli bir yazılımı aşamadıkları için Just Cause 3'ün de kırılma süreci bayağı bir uzamıştı. Ve ekipten birisi çıkıp artık oyunları kırmak zor, gayet son derece zor bir iş haline dönüştü. Bizi zorluyor. İleride korsan tamamen tükenecek demişti. Şimdi 3DM korsan grubundan birisi çıkıp dedi ki arkadaşlar PC piyasasının gelişmesi için, PC oyunculuğunun gelişmesi için biz bir süre korsan oyunculuk faaliyetlerine ara vermek istiyoruz. Havlu attık dediler.
Evet, bu da korsanı Türkiye'de savunan ve bunu kalkıp da firmalara yarar sağlayan bir şeymiş gibi gösterenlere ders olsun.
Kesinlikle.
Bu yazıyı alsınlar, assınlar görünür bir yere. Geçerken sürekli okusunlar ki kazınsın.
Bunun konsol versiyonu var biliyorsun Mesut. Evet, bizim konsol... ülkemizde bir inanış.
Kırılmasa bu kadar kazanamazlardı.
Kırılmasa bu kadar kazanamazlardı. Halbuki peynir ekmek gibi
ya
satılıyor.
Onlar hep şey işte, vicdanı rahatlatma çabası.
Yani evet, bir noktada kesinlikle
benim kalbim iyi. Anlatabiliyor, benim gönlüm iyi. Ben kesin cennete gideceğim, sıkıntı yok.
Modunda.
Zaten
arkadaşlar.
Alternatif dinlerde dikkat et, ne yaparlar? Kısa yoldan cennet vaat eder sana. Kötülük yoktur.
İpotekliyorsun falan.
Ya kısa yoldan. Yani alternatif dinleri adam toplamak istiyorsanız, diyelim ki bir din uydurmak istiyorsunuz. Siz de şeyhi olacaksınız. Başına geçeceksin onun. Hani peygamber ilan edeceksin kendini. Adam toplamak istiyorsanız kısa yoldan her türlü kötüye, adiye, şerefsize kısa yoldan cenneti vaat ettiğin an bitti iş. Sıkıntı bitiyor. Anında sen oradan yürüyorsun hacı. Ona dikkat
cazibane
etmek lazım.
Cazibane getiriyorlar. Aynen,
bu da o iş işte ya. Kısa yoldan gönül rahatlatma. Yok, onlar aslında istiyorlar. Hani bak, kopyasını kullanayım ama o istiyor aslında.
Bu şey bana gibi yani oluyor ya taciz vakalarında falan, o da istedi.
Tövbe estağfurullah. Gönlü olmasa taciz etmezdi,
etmezdi falan.
Tövbe estağfurullah. Aynen öyle işte, sapıkların ayrı bir dünyası o da. Yalnız nereden nereye geldik?
Nereden nereye? Biz
adam oyun kullanıyordu.
Yine bir toplumsal
bak,
mesaj.
Adam kopya oyun kullanıyordu. Bir numaralı toplum sapığı oldu çıktı. Tacizci olup çıktı yani.
Yok,
ortaya.
Yok, biz oyun kullananlara değil, genel olarak senin konuştuğun konulardan diğer konulara geçtik yani.
Bilim dünyasıyla devam edelim arkadaşlar. Geçelim. Konuşmalar sonrasında. Bilim dünyası tarihi bir gün yaşadı. Çünkü Einstein'ın 100 yıl önce iddia ettiği ve teorisini ortaya koyduğu kütle çekim dalgaları ilk kez görüntülendi. Kütle çekim dalgaları dediğimiz olay ne? Einstein demiş ki uzaydaki cisimler kütleleri büyüklüğünde uzay zaman düzleminde bir şey yaratıyorlar. Eğilme yaratıyorlar. Bir döşek yaratıyorlar. Ve bu döşek nedeniyle de diğer cisimler onlara yaklaşıyor.
Dönüyor.
Veya etraflarına dönüyor vesaire demiş. İşte ben ancak kendi bilgimden, basit bilgimden bu kadar aktarabiliyorum. Bir fizik hocamız da yurt dışında bunu çok güzel bir şekilde öğrencilerine anlatırken bir video çekmiş. Şimdi onu paylaşıyoruz. İşte çarşafın üstüne bir tane cismi koyuyor. Aynı o teorideki gibi uzayda bir eğilme yaratıyor. Sonra misketi bir atıyor hızlı bir şekilde. Misket dönmeye başlıyor etrafında. Ayın dünya etrafına dönmesi dünyanın gibi. Güneşin etrafına dönmesi gibi işte. LIO isimli bir araştırma grubu kuruluyor Amerika'da. Çok hassas lazer sensörlerle bunu ölçmeyi başarıyorlar. Ve bilim dünyası şu anda uzayın sırrını daha rahat anlayacağız. Keşifler daha hızlanacak demiş.
Büyük heyecanla bekliyoruz.
Evet, benim de merak ettiğim yani bu uzaylıları bulma konusunda bir aşama kaydeder miyiz? Ölmeden bir göreydik ya bir şeyler.
Bir de ben şeyi merak ediyorum işte, bu uzaylılarda da var mı işte geçim sıkıntısı yaşayanı, ne bileyim işin sabah işe
şimdi
kalkıp giden.
Şimdi biz hep onları böyle gelişmiş toplumlar, uygarlıklar olarak düşünüyoruz. Ama şey de olabilir, mülteci olarak dünyaya da gelmek isteyen
District
birileri olabilir.
District 9 filmde olduğu gibi aslında.
En sonunda şey deriz onlara, ya hacı siz yörüngede kalın işte, dönün orada biz size bakacağız orada filan diye gelmesinler de.
Atıyoruz
yani, kim gelecek bunlara filan.
Buradan çöpleri oraya gidiyoruz.
Şimdi hep onları böyle gelişmiş uygarlık diyoruz ama olmayabilirler de. Şey de diyebilir, ya bizim dünya ayvayı yedi, biz sizinkine gelelim filan diye. Hani zaten orada siz yaşıyorsunuz, boş yer de var, ben buradan görüyorum.
Yer yok kalmadı, yerlerimiz var yani.
Yerleşebilirim tarzında, ne olacağı belli olmaz. Dikkatli de olmak lazım ama... Şeyi bir düşünün. Dev bir uzay gemisi yavaşça böyle şehrinizin üstüne geliyor. Yani o anı, o karşılaşma anı çok manyak bir şey olur ya.
Direkt roketleri sallarlar.
Heyecanı bir düşün ama kendindeki.
Tabii canım, tahmin edebiliyorum.
Bambaşka bir şey geliyor. Bilinmeyen yani.
Daha önce hiç görmediğim bir varlık.
Evet. Acaba iyi mi kötü
bilinen
mü?
Bilinen bir varlıkmış meğersem falan. E.T. gibi bir şeymiş yani.
Şey iniyor.
Hakikaten hayallerdeki
yerde olur. Erdi iniyor.
Merhaba.
Sen miydin lan filan diye.
Tabii ben de bağlı.
İşin gayet tabii. Kuzey Kore'de bilimsel bir gelişme yaptı ama sonrası hüzün. Uzaya uydu yolladılar kendi imkanlarıyla. Gerçi yolluyorlarmış adamlar. Bu dördüncüsüymüş. Uydunun ismi Kwangi-Yongon-Song 4. Parlayan yıldız 4 demekmiş bu. Zaten parlamış da nasıl oluyor? Amerika ilk önce dedi ki bunlar uydu değil. Bunlar balistik füze denediler. Uzun mesafeli füze denediler. Bunlar bize atom bombası atmaya hazırlanıyor filan gibilerinden. dünyayı ayağa art kaldırdı. Art niyetli
bunlar falan.
Evet, meğer adamlar uyduyu göndermiş gerçekten gariplerim ama uyduyu kontrolden çıkınca parlayan yıldız haline almış. Nasıl oluyor? Atmosfere girince yanmaya başlamış.
Yanmaya başlıyor.
Ve yok olmuş arkadaşlar. Neden kontrolden çıktı bilmiyorum ama biz bu haberlerin hepsini Amerika'dan almaya devam ediyoruz. Çok iyi takip ediyorlar ülkeyi.
Tabii. Onlar var ya ne anasının gözü. Tamam çalacağız. Kahvehane muhabbeti oldu. Amerika parmağında oynatıyor dünyayı
senin
falan.
Senin saat kolundaki saati okuyor.
Ama onları. Hakikaten dünyanın her noktasında neyin ne olup ne bittiğini biliyor ki Kuzey Kore gibi kapalı bir ülkede evet, bile olan doğru. biteni biliyorsa adamların gözünü kulağının nerede olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz arkadaşlar. Geçip ben buradan Hitman'ı vereyim o zaman. Ver. Hitman'in sistem gereksinimleri açıklandı. Mart ayında çıkışını gerçekleştirecek arkadaşlar. Seride ilk defa bölümler halinde yayınlanacak. Episodik dediğimiz kıvamda yayınlanacak. Her ay bir başka bölümü çıkacak. Sistem gereksinimleri açıklandı. Önerilen sistem gereksinimlerinde Intel CPU Core i7-3770 işlemci veya AMD FX 8350 ekran kartı olarak GeForce GTX 770 veya Radeon R9-290 istiyor. DirectX 11.
Evet, benim burada dikkatimi çeken çizelim. O oldu. Çünkü bu oyunla ilgili iddialar vardı. Mantle kullanacak, DirectX 12'ye tam destek verecek falan da filan da AMD coşacak filan deniyordu ama öyle bir şey görünmüyor şu anda.
Evet, maalesef. Büyük ihtimalle Game Developer Conference'la birlikte belki bir hatırlıyorsam bir haber vardı. Bir tanıtım yapacağız. Hitman'de DirectX 12'yi nasıl kullandığımızı göstereceğiz. Yapımcıları anlatacağız. Belki de o anlatım sonrasında tam anlamıyla bir DirectX 12 desteği de duyurusu olabilir evet. diye
şu
düşünüyorum
hani
ben.
Böyle duyurmuş olabilirler. Bakalım hayırlısı. DirectX 12 destekli adam gibi bir oyun görmek istiyorum.
Teknolojinin başlangıcı ya. Aslında DirectX 11'de de yaşanan.
Ya inşallah şey olmaz. Uydur kaktır böyle hani sırf işte DirectX 12 yazsın diye bir şeyler yapmazlar yani.
Evet, ben olabileceğini düşünüyorum.
O performans artışını görecek miyiz merak ediyorum.
Performans artışı deyip de performans tökezlemesine sebep olmaz umarız.
İnşallah inşallah hep beraber göreceğiz.
Benim 3 tane kısa kısam var onları vereyim
ben
mi yoksa?
Ben şurada bir Fransız şirket var ondan bahsedeyim. Sonra peki. kamera self bölümlerine değineyim kısa kısalarla devam edelim. Tamam. Zaten bende bir şey kalmadı. Fransa'nın en büyük otoyol yapım şirketi ismi neymiş? Kolar ve Fransa Solar Enerji Enstitüsü ile beraber işbirliği yaparak arkadaşlar otoyollar üstünden güneş enerjisiyle elektrik elde edecek yeni yollar yapmayı başarmışlar. 5 yıldır bunun üstünde çalışıyorlarmış ve patentini almışlar. 20 metrekarelik bir yoldan da bir evin günlük ihtiyacını karşılayabilecek kadar elektrik üretebiliyorlarmış. İşin güzel yanı da şu anki yolları değiştirmenize gerek yok. Üstün mühendisliğe de gerek yok. Yolun üstüne bunu döşeyerek elektrik elde etmeye direkt başlayabiliyormuşsun ki. Benim burada merak ettiğim tabii işte bizim ülkedeki tırları, tonajları, inşaat çalışmalarını biliyorsun. Acaba bizde uygulanabilir mi otoyollarda falan çok merak ediyorum. Bizim otoyollar göçektir, yamalıdır, çöküktür. Ben bunu birkaç kez sordum. Hep ikisi birlerde, birebirlerde de dile getiriyorum aldığım cevabı. Orada aldığım cevap şuydu. Ya tonajının üstünde yüklenen kamyonlar bizi mahvediyor diyorlar.
Aslında biz standartlara uygun şekilde
evet,
yapıyoruz.
Evet yapıyoruz.
Ama standart dışı uygulamalar
ama yol yetmiyor, kaldırmıyor diyorlardı. Kamyoncu yani kamyon şirketi olan arkadaşlardan da notlar düşen olmuştu ya çok sıkı denetleniyor. Öyle bir şey yok artık filan demişlerdi ama ben şuna şahidim. Evinin yakınında bir yerde inşaat olan biri varsa şahittir. Yol diye bir şey kalmıyor. Kamyonlar gelip geçe geçe içine ediyorlar yolun. Ve işin kötüsü inşaat bitiyor. Müteahhit parayı alıp gidiyor. O yol sana öyle hediye kalıyor. Olarak kalıyor. Yani ben o işi de çözemedim halen arkadaşlar.
Gürültüsünü, çamurunu, çilesini
her şeyini
sen çekiyorsun.
Rezilini de çekiyorsun. Yaparsa belediye yapıyor yine yolu.
Yolda leş gibi bırakıyor.
Yani ben o diye hala anlayamadım.
Hani o sorumluluğu o müteahhit veya o inşaatın sahibi firma üstlenmesi gerekmiyor mu?
Ceza kesiliyor mu? Demek ceza kesiliyorsa da çok cüzi rakamlar kesiliyor ki millet yapmaya devam ediyor diye düşünüyorum. Evet. İşte bu da benim gördüğüm sıkıntılardan bir tanesiydi. Belediyede tanıdığı olan varsa beni düzeltirse sevinirim yanlışım varsa da. Bir diğer haberimiz de enteresan çünkü öz çekim yaparken ölenleri konu alıyor. Vefat edenleri.
İlginç bir ölüm şekli.
Bir tane de vardı ya trenin orada yaparken adam ayağıyla kurtarıyor genci kafasına tekmeyi basarak. Bir tane de öyle bir şey
kurtarma
var.
Şekli iyiymiş.
Enteresan diyorlar. O videoyu da koyalım bari şimdi izlesin izleyenlerimiz. Öyle geçerken ayağını koymuş adam yoksa tren çarpacak çocuğun kafaya. Keko tam böyle tren rayının üstünde artistik fotoğraf çekecek. Tren geliyor. Nasıl duymuyorsa artık. Treni duymuyor.
O da artık nasıl bir psikopatlık değil mi?
Ya tren ya.
Kulağında kulaklık mı var peki? Yok.
Ya kulaklık var mıydı hatırlamıyorum. Şimdi görüntüyü siz görüyorsunuz ama.
Yan yoldan geldiğini falan mı düşünüyor ya da? Çift
tren rayına yaklaşırken de kulaklık kullanmak yine kekoluk be.
Tabii canım.
Yani
yok.
Normal bir
acaba
iş değil.
Kulaklık olmasa bile bir hani benim bulunduğum yoldan değil de yan yoldan falan mı geçecek?
Bir bakarsın, ya,
bir bakarsın
ya,
değil mi?
Tren de bu.
Bir de cam bu. Cam, tren aynen değil, cam yani. Bu yani.
Zokeri Kroket tarafından yapılan ve 3 yıl süren araştırmada bütün haber siteleri, haber kanalları taranmış. Ama dikkat edin arkadaşlar, burada haber kanalları ve haber sitelerinden bahsediyoruz. Sonuç olarak haber kanalı ve haber siteleri genelde köpeğin insanı ısırmasını değil de insanın köpeği ısırmasını haber yaptığı için popülist şeyler hep yukarıda çıkıyor. Yani buradaki rakamlar biraz yanıltıcı olabilir. Ölümler doğrudur da yani sıralama biraz değişik olabilir. Burada yaptığı araştırmalarda şunu görmüş. 2014 yılından beri 49 kişi hayatını kaybetmiş öz çekim yapacağım diye. Ve bunların %75'i erkekmiş. Erkeklerin yaş ortalaması 21'miş.
Hmm. Ya ben bayanların bu konuda daha önde.
Değil mi? Daha fazla çekiliyorlar ama erkekler işte cesaret.
Işın falan güzel olduğu yerde çekiniyor.
Ya bir de cesaret ya. Kendini kanıtlayacak ya, artistlik yapacak.
Testosteron işte. Kokan selfiler.
Ya, onu yapayım derken orada koyu vermiş gitmiş.
İşte aşağıda yağlı kazıklar o ipin üzerinde.
Zaten yüksekten düşme 16 tala. Evet. Boğulma 14. Tren kazasında hayatını kaybeden 8, o genç de yerde 9 yapacaktı bunu. Ateşli silah 4, bomba 2, uçak kazası 2, araba kazası 2, hayvan saldırısı 1. Artık nasıl bir hayvan?
Ya, piknikte işte arka taraftan
ayı gelirken falan.
Sivri dişli kaplan çıkıyor falan.
Ayı kovalıyor şu an.
Revenant pozu şey. Değil mi? DiCaprio abimizle falan.
Komik bir şekilde. Bu arada öz çekimlediğinin hayatını kaybeden insanlar sıralamadı yani. Öz çekim kazaları dünya ölüm sıralamasında 6. sırada yer alıyormuş. 1. sırada ne var? Çok enteresan. Evet. Seks fantazileri arkadaşlar. Orada da boğularak ölme. İşte iple miple bir şeyler yaparken boğularak ölmüş oradaki vatandaş.
Benim konu
vatandaş.
Hakkında söyleyebilecek çok fazla bir şeyim yok yani.
Ya yok da kaç? 625 ölüm 2014'ten beri. Bu ne dedim
bu
ya?
Bu neydi?
Katliam resmen bu ya. Bu ne?
Fifty Shades of Grey diyeyim
ben ya, o zaman. Nedir bu, ben anlamadım. Amerikan futbolunda 12 kişi, Everest'te 17 kişi, arı sokması 58, kaykayda 28 kişiyi almış şu ana kadar, 2014'ten bu yana kadar. Onu söyleyeyim. Bu arada otomobil kazaları yok. Otomobil kazasını koysak 100 bin falan yapacak herhalde diğer
evet,
tarafta.
Evet, ben de onu diyecektim.
Ya şimdi haber sitelerine baktığı için amca bir de 3. sayfaya falan bakmış herhalde bu istatistiği çıkarttığına göre.
Şey işte selfiler, cinsel
içerikler. Yani herhalde orada.
İlginç ölüm şekilleri.
Evet. Bendeki haberler bitti. Rahat rahat.
Peki efendim, ben de kısa kısalara geçeyim. Kısa kısalar cephesinde ilk haberim Call of Duty'den geliyor. Call of Duty Modern Warfare ile First Person Shooter türünde yeni bir çığır getiren, yeni bir soluk getiren Infinity Ward'un yeni Call of Duty yorumu bu sene içerisinde çıkacakmış. Büyük heyecanla bekliyor muyuz? Yani bekliyoruz. Acaba yine fütüristik temalı bir şeyle mi karşılaşacağız? Yoksa ne bileyim şöyle bir Körfez Savaşı'na mı gideceğiz? Vietnam'a? Call of Duty biraz Black Ops'la uğramıştı soğuk savaş dönemidir evet. Vietnam'dır ama ben şahsen fütüristik temayı daha önceki X1'lerde de söylemiştim. Yeter diyorum. Black Ops 2'de, Advanced Warfare'da ve Black Ops 3'le birlikte yeterince doyduk. Zira bundan sonraki bir şey adımı daha fütüristik bir Star Trek, bir Star Wars Battlefront'a bağlama noktasına geldi nihayetinde. Oyuncular da acaba ne düşünüyorlar? Bu fütüristik temadan memnunlar mı? Sen mesela Mesut.
Yani ben şimdi Call of Duty oyuncusu değilim. Ben iyi oynayamıyorum zaten ama ben Modern Warfare 2'yi daha çok sevmiştim seride.
Tema olarak hangisi daha çok ilgini çekiyor?
Ben günümüz silahlarını daha çok seviyorum.
Peki ya, modern dönemlerde geçse daha uygun. Acaba tabii üzerinde oturup ayrıca konuşulması gereken bir konu. Modern zamanlardan daha başka neler çıkarılabilir deyip geçiyorum bu haberi arkadaşlar. Need for Speed'in de PC çıkışı tarihi duyuruldu. 4K desteğiyle birlikte 17 Mart tarihinde PC çıkışını gerçekleştirecek. Özellikle sürekli online olma derdiyle bayağı bir oyuncuların canını sıkan oyun olarak, yarış oyunu olarak hafızaları kazınmıştı. Pek de olumlu yorumları yoktu. Ben şahsen oynanış dinamiklerini beğenmiştim. Çok hani kötü değildi ama
İyi bir geri dönüş oyunu değildi abarttıkları
çok
kadar bence.
Tabii çünkü İşte Need for Speed reboot yapıyoruz. Özlediğiniz bütün özellikler geri gelecek vesaire.
Abartılı yansıma ve yağmur efektleri dışında bir cacığı olmayan.
Gece yarışları var demişler. Biraz underground bir olalım demişler ama olamamış.
Hele o videolar yok mu? Allah'ım beni benden almıştı ya.
Artık şov dünyasına döndü.
Ama çok basit videolar. Varoş videoları ya Tahla. Yani çok da basit, anlamsız, uzun uzun, keyifsiz videolar vardı. Evet. Video olsun, keyifli olsun. Ama yok yani, o tadı alamadım ben oyunda.
Mesela Need for Speed Run o konuda biraz daha, o da eleştirilere maruz kaldı ama biraz daha böyle sinematik yönüyle ilginç bir iş ortaya çıkarmıştı. Bir diğer haberim ise, son haberim arkadaşlar, Counter Strike Global Offensive'den geliyor. Bana satış rakamları biraz düşük geldi. Zira hani 20 milyon satmış bu arada, onu belirtelim. Büyük bir rakam ama.
Sen Nintendo oyundan alışınca tabii.
Yok hayır, Counter Strike Global Offensive dediğimiz oyun PC'de en çok rağbet gören, her Steam indirinde milletin al sana biraz daha Counter Strike.
Ya öyle de Türkiye'de Global milli Offensive spor dedi. Senin dediğin gibi. Tavanın bir sözü var, diyor ki milli sporumuz Counter Strike aslında bizim
sürekli
diyor.
Sürekli bize canavar hareketlerde şey geliyor biliyorsun. Hem Counter Strike yönüsü geliyor.
Ama bakasın, dünya demek ki öyle bakmıyor olaya.
Ama Twitch'te de en çok izlenen oyunların arasında, turnuvaları deliler gibi izleniyor. Milyonlarca oyuncu tarafından takip ediliyor. Ve hani takip edilmesi tabii şey göstermez.
Gerçekten ilgilenmediğim için biraz şey soğum herhalde.
Ya soğuk olduğundan haberi. Ben belki 1.6'da kalmışsındır. Ben de mesela 1.6'da kaldım.
Ben de 1.6'da kaldım.
Yani Lord of Felsefe abi ben bir indirimden aldım. Oynayayım dedim. Abi yani hani hack falan demek istemiyorum. Şimdi beceremeyince hack var kesin diyorsun ya.
Bunlar duvarın ağzını görmese biri kafadan vuramazlar.
Böyle bir şey olamaz yani.
Kafanı çıkartamazsın değil mi?
Kafanı çıkaramıyorsun.
Ama zaten videoları izlemiyor musun? Neler yapıyor adam?
Çılgın çılgın şeyler yapıyorlar.
Smurf mermisiyle 5 kişiyi sıraya dizen var ya.
Yani şimdi Smurf hesapları var, indirimleri var. O kadar da yani rağbet gören bir oyun. 20 milyon deyince biraz bana böyle düşük
İyi
geldi
rakam,
bilmiyorum. İyi rakam ama... Böyle bir 30-40 bekliyordum belki de ben. Neyse ne ben mi diyeceğim? Gabe Newell düşünsün. Ben mi düşüneceğim? Bu da benim son kısa haberimdi arkadaşlar.
Bir ikisi birin daha sonuna geldik. Umarım keyifli olmuştur. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.